Çınaraltı.
Sevgili dinleyiciler, TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Yeni bir Çınaraltı programında sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Programa başlamadan evvel radyo çalışanları ve bu programa emeği geçenler adına hepinize sevgiler ve hürmetlerimizi arz ediyoruz. Ecdadımız evlerinin en güzel köşelerine mukaddes kitaplarını asmışlar, koymuşlar. Mushaf denir buna. Kur'an-ı Kerim'in kağıtlara yazılmış ve ciltlenmiş haline mushaf adı verilir. Kütüphanelerimiz en nadide el yazması mushaflarla doludur. Pek çok hususi koleksiyonda el yazması Kur'an-ı Kerimler vardır. Bugün halk arasında mütedavil olan okula gelen Kur'an-ı Kerimler hep o eski el yazması Kur'an-ı Kerimlerin ofset yoluyla, baskı yoluyla çoğaltılmış şekilleridir. Acaba bu yazma Kur'an-ı Kerimler nasıl hazırlanırdı? Kur'an-ı Kerim'in mushaf haline getirilmesi, mushaf şeklinde yazılması hangi ameliyelerden sonra olurdu? Bu programda bir nebze bunlardan bahsedelim ve eski bir sanatımız olan hattatlıktan bir nebze size bilgi vermek istiyoruz. Sevgili dinleyiciler, bu mushaflar Süleymaniye kütüphanelerinde, efendim Millet kütüphanelerinde, Nur Osmaniye kütüphanelerinde nadide bir şekilde saklanan bu mushaflar yapıldığı zamanki canlılıkları, parlaklıklarıyla asırlara meydan okuyorlar. Onu hazırlayan ellerin cihanda namu nişanı kalmasa bile bu eserleri bugün onların isimlerini yaşatmaktadır. 16. asra kadar mushafların baş tarafına, yani Fatiha suresinden evvel gelen birkaç yaprağa kitabın ebadına uygun dikdörtgen veya beyzi, yani oval veya yuvarlak tehsip yapmak adetti. Zamanla bu adet terk edildi. Yeri itibariyle buna zahriye denirdi. Zahr, sırt manasına gelir. Yani sırtlık, kitabın sırtı. Bazen yalnız tesiple bırakılır, bazen de içine bir ayet veya temellük kitabesi yazılırdı. Birkaç sayfa böyle zahriyelerin devam ettiği de görülürdü. Birinci zahriyede besmele, ikinci sayfada başlayıp üçüncü sayfada biten Kur'an-ı Kerim'den de efendim çeşitli ibareler yazarlardı. Şimdi bir Kur'an-ı Kerim'in hazırlanışında emeği geçenlerin evvela Allah'ın rızasını tahsil etme, sonra da maişetlerini temin etme hususundaki gayretleri var. Ancak mushaf hazırlanmadan önce tabii sahibine ait, yazana ait şartlardan başka yazılana ait şartlar da var. Onun için mushaf yazmak için ne gibi malzemeler lazım? Evvela kağıt lazım. Kağıt tercihan şarttan, Hindistan'dan gelirdi. Abadi kağıtlar. Bunlar çok kıymetliydi. Ham kağıt halinde gelirdi. Beyaz renk gözü yorduğu için bazı nebati mesela soğan kabuğunun, albak kamotunun veya cehri tohumunun kaynatılmasıyla ve onun kaynadıkları suya renk vermesiyle bu ham kağıtlar, beyaz kağıtlar o kaynatılmış suya batırılır. Böylece nahudi renk alırdı. Sonra kurutulurdu. Bu kağıtların üzerine şapla kestirilmiş yumurta akı sürülürdü. Aharlanırdı. Yani terbiye edilip cilalanmış olurlardı. böyle bir kağıda mürekkeple yazıldığı zaman şayet hata varsa kazımakla, hatta yalamakla iz bırakmadan çıkardı. Eskiden okumuş yazmış insanlar hakkında mürekkep yalamış tabiri kullanılırdı. İşte bu tabir buradan kinayedir. Bu ham kağıtların üzerine sürülen aharın çatlamaması için kağıtlar çakmak taşından yapılmış iki kollu bir el piresiyle, ki buna möhre denir, bu möhreyle möhrelenirdi. Yani ütülenip düzeltilirdi. Ve bu kağıt en az 6 ay dinlendirilirdi. Böyle kağıtlar eskidikçe ona daha güzel yazı yazılırdı. Evet, gelelim mürekkebe. Eski mürekkep terkip edilmiş demektir. Kimyevi madde demektir. Eski mürekkepleri zamanımızda Çinli mürekkebi zannediyorlar. Halbuki bu mürekkepler bezir yağı, neft yağı, bal mumu gibi yakıldığında is veren maddelerden bin zahmetle çıkartılan isin suda eritilmiş Arap zamkıyla muayyen nispette karıştırılıp uzun müddet havanda dövülmesiyle hazırlanırdı. Kısacası eski mürekkeplerimiz titizlikle elde edilmiş bir is süspansiyonudur ve katiyen solmazlar. Hatta bazı büyük camilerde yakılan kandillerin caminin duvarlarına zarar vermesi için kandil yakınlarında havalandırma tesisatı yapılırdı. Ve kandilin isi bu havalandırma tesisatı tarafından çekilir ve muayyen yerlerde toplanırdı. Bu toplanan islerden mürekkep yapılırdı. Tabii bunun bir manevi manası var. Yani mescitlerin, Allah evlerinin aydınlatılması için kullanılan kandillerin isi bile muhterem bir yerde kullanılıyor. Hem de israf edilmiyor, istihsale katkıda bulunuluyor. O bakımdan eski mürekkepler, şimdiki mürekkeplerin, o mürekkeplerin yanında esamesi bile okunmazdı. Evet, kağıt var, mürekkep var. Ne lazım? Üçüncü olarak sac ayağı, kalem. Evet, diğer sanat yazılarında olduğu gibi Kur'an-ı Kerim yazmak için, mushaf yazmak için de kamış kalem kullanılmıştır sevgili dinleyiciler. Bunlar kalem tıraş denilen ve kalem açmak maksadıyla yapılan bir nevi keskin kalem bıçağıyla açılırdı. Ağzı da yazılacak yazının kalınlığına göre kesilirdi. İnce yazı yazılacaksa ince, kalın yazı yazılacaksa kalın kesilirdi. Ayrıca mürekkebin akışını sağlamak üzere bu ağız dikine çatlatılırdı. Hattatlar kaleme çok hürmet ederlerdi sevgili dinleyiciler. Hatta bazıları ömür boyunca açtıkları kalemlerin yongalarını saklarlar. Vefatlarında bunların yakılmasıyla ısıtılacak suyun cenazelerini yıkamak için kullanılmasını vasiyet ederlerdi. Ya, kalem hizmetkarları için ne kadar manalı bir son temizlik değil mi? Kur'an-ı Kerim'de Kalem suresi var. İlk sure oku, sonra gelen sure Kalem suresi. Oku ve yaz yani. Fazla yazmakla ağzı yıprandığı için kamış kalemlerin yerine geçen asırdan itibaren, 19. asırdan itibaren Cava kalemi ismiyle maruf, Cava'dan gelen sert bir cins kamış özü mushaf yazmakta kullanılmaya başlanmıştır. Evet, malzeme hazır. Şimdi artık mushafımız Haddat'ın göz nuru ve el emeğiyle kim bilir kaçıncı defa olarak vücut bulmaya başlayacak. Mushaf yazmakta 16. asra kadar Kufi, Muhakkak, Reyhani, Sülüs, Nesih gibi yazı çeşitleri kullanılırdı. Münferit yahut Muhakkak, Nesih, Muhakkak, Reyhani, Sülüs, Nesih, Sülüs, Reyhani gibi iki hat cinsi karışık. Ya bunlar münferit kullanılıyor ya karışık. Ancak mushaf için ecdadımızın zevkine en uygun düşeni nesih hattı. Esasen Şeyh Hamdullah, ki Fatih devrinde yaşamış, 2. Bayezid devrinde yaşamış büyük bir hattattır. Ondan bu yana diğer yazı cinsleri gibi nesih de Osmanlı hattatlarının elinde bir kelebek kadar hafif ve rahat okunur hale geldi. ve 4 asır boyunca daima tekamül gösterdi. Nesih yazısı adeta bir mushaf yazısı olarak insanlar tarafından kabul edilmiştir. Okunması son derece kolay ve haşmetli bir yazı cinsidir. Şimdi tabii her şeyden evvel mushafın ne büyüklükte yazılacağının tespiti lazım. Büyükten küçüğe doğru ebadına göre mushaflara şu isimler verilir. Cami mushafı, büyük kıta mushafı, veziri kıta mushafı, küçük kıta mushaf veya sancak mushafı. Neden sancak mushafı? Çünkü sancakların tepesine takılır. En küçük boydur bu. Ayetleri satıra düzgün bir şekilde oturtmak icap ettiği için her sayfada bunun tahakkuku için mıstar usulü takip olunur. Mıstar, satırlama. Sayfanın yazılacak sahası ve satırların arası ayrı bir mukavva üzerinde çizgiyle tespit edildikten sonra bu çizgilerin başından sonuna bir ibrişim iplik iki ucu alttan dikişlenerek gerilir. Böylece çizgiler kabartma bir hale sokulur. İlahi metnin yazılacağı her bir yaprak daima aynı yere getirilmek şartıyla bu mukavvanın üstüne konur. Parmaklar ibrişimlerin üzerinde hafifçe dolaştırılırsa satır çizgileri iz halinde kağıda çıkar. Böylece her satır çizgisini teker teker çizmek külfetinden azad olunurdu. Bu çok mühim çünkü mushafın güzelliği efendim bu şekilde muntazam yazılmasındaydı. Mushaflar bütün eski sanat yazılarımız gibi sağ diz dikilerek altlık denilen düzgün bir zemin üzerinde yazılırdı sevgili dinleyiciler. Her sayfadaki satır sayısı 11, 13, 15 olurdu. Ama istisnaları da yok değil. Bir de yine 15 satırlı olan ve bilhassa Kur'an-ı Kerim'i ezberleyenler, hıfzedenler için kolaylık sağlayan ayet berkenarlı mushaflar vardı. Bunlarda her sayfanın sonuna gelen ayet mutlaka o sayfada biterdi. Yeni sayfa başka bir ayetle başlardı. Bu usulü kim koymuş, kim tertip etmiş onu bilmiyoruz, meçhuldür. Ancak pek eski değil. Çünkü meşhur hatta Hafız Osman devrinde henüz ayet berkenarlı mushaflar yok. Hafız Osman 17. asır sonlarında 1698'de vefat etti. O zaman olmadığına göre daha sonra çıktı. En meşhur ayet berkenarlı mushaf yazmakta en meşhur olan, en maruf olan hat üstadı Hasan Rıza Efendi'dir. Hasan Rıza Efendi 1920 yılında vefat etmiştir. 70-80 yaşlarında vardı. Bu hat tarzı hattatın serbest yazmasına manidir. Onu kayıt altına almıştır. Ondan dolayı mecbur kalınlığında benimsenir. Ancak ayet berkenarlı mushaf okumak son derece kolaydır. Ezberlemek daha da kolaydır. Hasan Rıza hattı da mushafların en güzelidir. Matbaanın bize girmediği devirlerde ömrünü sadece mushaf yazıp çoğaltarak değerlendiren bir hattat sünnesi vardı. Onların yazı yazmaktaki süratleri nazar itibari alınırsa birer canlı matbaa oldukları daha iyi anlaşılır. Daima Kur'an kitabetiyle uğraşmazlardı tabi yazı üstadları. Tamamı 30 cüz ki Kur'an-ı Kerim 30 cüzdür. Her cüz 20 sayfadır. Bu mushaf-ı şeriflerin 10. cüzünden itibaren yazmaya başlar, nihayete kadar bitirirler, sonra Fatiha'dan yani en baştan alıp 10. cüze kadar olan kısmı tamamlarlardı. Baş tarafın mükemmel bir nesihatlığıyla olabilmesi için bu yola gidilirdi. Zira daha iptidai yazılan yerler 10. cüzden sonra artık yavaş yavaş azalarak kaybolurdu. Onun için hattatlar, hele başka yazılarla da uğraşan hattatlar, mushafa en azından güzel yazıyla başlamak için bu şekilde davranırlar. Hakikaten mushafları elinize aldığınız zaman ilk cüzler son derece mükemmeldir. 10. cüzde bazı hayret verici hatalara veya baştaki kadar mükemmel olmadığını görürsünüz. İşte bu 10. cüzden başlamaları sebebiyledir. 10. cüzde başlarlar, bitirip sonra tekrar başa döner. Fatiha'dan 10. cüze kadar gelirler. Hattatların bilhassa başka eserleri çoğaltmakla uğraşan, yani başka yazılar da yazan hattatların daha ziyade tatbik ettikleri usuldü bu. Ama sadece Kur'an-ı Kerim mushafı yazmakla iştigal edenlerin böyle bir mecburiyeti elbette ki yoktu. Sevgili dinleyiciler, her mushafın her sayfasının yazı kısmı tamamlanınca daha ince kalemle okumaya yardımcı olan harekeler, sonra yine başka bir kalemle ve kırmızı lal mürekkeple secavent denilen duraklama işaretleri konurdu. Bu arada bir hata olup olmadığına bakılırdı. Şayet varsa o yaprak çıkartılırdı ki buna muhreç, çıkartılmış sayfa denirdi. İtinayla tabii hazırlandıkları için sanat kıymeti olan musafların yazılması çok zaman alırdı. Bu müddet hattatın süratine göre, halet-i ruhiyesine göre elbette azalır ve çoğalır. Bu hususta bir misal, son devrin nesil üstadlarından Yahya Hilmi Efendi vardı. Gençliğinde hacca gitmeye hazırlanmış, annesi de beraber gelmek istemiş. İkisine yetecek para yok. Ramazan ayının ilk günlerinde bir mushafı yazmaya başlamış, yarım cüz gündüz, yarım cüz gece yazmak suretiyle bayrama kadar 26 günde mushafı tamamlamış. Annesi bu mushafı varlıklı bir zata götürmüş, karşılığında 7500 kuruş almış ve oğluyla beraber hacca gitmiş. Aynı hattat, yani Yahya Hilmi Efendi, ömrünün son yıllarında bir mushaf yazmaya başlamış, her gün bir veya iki sayfasını yazabilmiş ve bu süratle bu mushaf 1,5 senede ancak tamamlanmış. Bir ay nerede, 1,5 sene nerede? dinleyiciler, Mushaf'ın yazılması bitince sıra tezhibine gelir. Tezhib zehebeden gelir. Zeheb altın demektir. Tezhib altınlamak. Ancak tezinat manasına, yani süsleme manasına da kullanılan bir kelime. Tezinatın içine altın da muhtelif renkler de girer. Tezhib ile uğraşanlara müzehib denir. Müzehipler Mushaf'ın karşılıklı gelen ilk iki sayfasına, yani Fatiha suresi ile Bakara suresinin baş tarafına hususi ve zengin bir tezhib yaparlar. Yazma Kur'an-ı Kerimlerin bu en gösterişli sayfalarına, ki müzelerde, koleksiyonlarda ekseriye burası açık durur camekanların içinde, serlevha denir. Ondan sonraki daha fazla yazı ihtiva eden sayfalara tezhib yapılmaz. 16. asrın maruf hattatı Ahmet Karahisari var. Onun Kanuni Sultan Süleyman için yazdığı ve halen Topkapı Sarayı Müzesi'nde bulunan nadide bir mushafı var. Bu mushaf bu kaidenin istisnası. Zira bahsedilen bu Kur'an'ın her sayfasında ayrı bir tezhib numunesi bakanları hayrete gark ediyor. Böyle müstesna mushaflar hariç diğerlerinde serlevhadan sonraki sayfalarda yazının etrafına altın cetveller, bunun da kenarlarına tahrir denilen başka renkte çizgiler çekilmekle iktifa edilir. Tahrir etrafına çekildiği şekilleri ortaya daha iyi çıkarmaktadır. İçinde altın yaldız varsa ya başka bir nakış varsa, tahrir yapılırsa bunu daha iyi ortaya çıkarır. Şimdi Hattat'ın yazarken iki ayet arasında bıraktığı boşluğu müzehipler rozet biçimli bir tezini şekilde doldururlar. Buna durak denir. Kur'an-ı Kerim'de bulunan 6000'den fazla ayetin, ki ayetlerin uzunluğuna, kısalığına göre kıraat alimleri farklı rivayetler vermiştir ama en çok kabul edilen rivayet 6236 ayettir. Bu 6000 küsur ayetin her biri arasına yaptığı durak şeklini bir daha tekrarlamayacak kadar buluş kabiliyetine sahip tesip ustaları yetişmiştir. Düşünün, bu kadar rozet her birbirinden farklı. Ayrıca her 20 sayfada bir sayfanın kenarına cüz işareti konur. Buna cüz gülü denir. Ayrıca 5 sayfada bir de hizip işareti, hizip gülü konur. Bir de secde ayetlerinin hizasına burada secde yapılacağını ifade eden secde gülü. Bir de her surenin başına sure başı tesbihi yapılır. Bunlar müzehiplerin hüner gösterme vesilesidir. Tezhib bittikten sonra Hattat beyaz üstübeç mürekkebiyle sure isimleri ve cüz, hizip ve secde yerlerini bu tezhiblenmiş yerlere yapar. Sevgili dinleyiciler, mushaf tezhiplerinin en ince ve en zengin üslupla yapıldığı bilhassa 16. asırdır. Bu asırda tezhip kolektif bir çalışmayla hazırlanırdı. Öyle ki mesela cetvelleri ayrı bir grup, bunlara cetvel keş denirdi. Tahrirleri ayrı bir grup çekerdi. Durakları da bir başkası yapardı. Diğer biri altın ezerdi, öteki sürerdi, bir diğeri renk koyardı. Bilhassa saray nakışhanesinden çıkan o nadide eserler hep böyle vücuda gelmiştir. Bu ince işlerde usta müzehipler nezaretinde yüzünde yeni tüy biten, gözü yorulmamış gençler çalıştırılırdı. Son asırların tezhip işleri bir usta ve birkaç çırağının yavaş da olsa şahsi mesaileriyle ortaya çıkmıştır. Bunlar ne üslupta ve hediyesi kaça tezhip yapacaklarını göstermek için muhreç Kur'an sayfalarına numunelik tezhip hazırlarlar ve mushaf sahibi, mushafı yazdıran kimse hangisini tercih ederse o tarzda bir iş işlerlerdi. Evet, mushafın tezhibi de bittikten sonra sıra artık ciltlenmesine gelir. Müzehiplerin çoğu aynı zamanda da mücellittir sevgili dinleyiciler. Onun için Kur'an-ı Kerim'in üstüne şemse denilen klasik tarzdaki cildi de onlar yaparlardı. Şemse kap, mukavvaya gerilmiş ince deri üzerine tezyini şekiller ihtiva eden, elde oyularak hazırlanmış kalıpların bir kaide dairesinde basılmasıyla vücuda getirilirdi ve ekseriye altın sürülerek süslenirdi. Cildin alt kapağına bağlı olan mıklep çıkıntısı musafın yaprakları arasına girer, hatim sürenler için işaret koymakta yardımcı olurdu. Müzelerimiz, kütüphanelerimiz şemsiye ciltlerinin emsalsiz numuneleriyle doludur. Şunu da ilave edelim ki sevgili dinleyiciler, mistik tarafı ağır basan bu sanatlarla uğraşanların hemen hepsi müreffeh olmaktan çok uzak, kanaatkar bir hayat sürmüşlerdir. Eski bir mısrayı zikretmek lazım burada. Mücellitlik kanaattir, değildir cem-i mal etmek, yani mücellitlik kanaat sahibi olmaktır, mal toplamak değildir. Zaten sanat tarihimizde kanaatkarlık ve hakiki sanatkarlık daima beraber yürümüştür. Pek çok kimsenin emeğiyle ortaya çıkan bu gibi ince sanat eserlerine zamanımızda bunlarla niye uğraşmışlar diye dudak bükerek bakan kimseler var. Ancak onlara etle kemikle değil, aklı selimle, sevki selimle insan olunabileceği hatırlatılmalı. Ve bu eserlere insaf gözüyle, ibret gözüyle tekrar bakmaları tavsiye edilmeli. Anlatılır ya, Musaf Hattat'ların en meşhurlarından Hafız Osman bir gün karşı tarafa geçecek, boğazı açacak, bir sandala biniyor. Yarı yola gelince elini cebine atıyor ki kesesi yok. Kayıkçıya diyor ki, birader, yanıma para almamışım. Kusura bakma, sana ben bir vav yazayım da bunu götür, sahaflarda satarsın, kayık ücretini alırsın. Kayıkçı bozulmuş buna ama bir şey dememiş. Kırmamış karşı taraftakini. Peki demiş. Hafız Osman hemen kuşağından kağıt çıkarmış. Hokkasını çıkarmış. Kalemini çıkarmış. Bir vav yazmış. Vav. Vav ne ifade eder? Vav çok şey ifade eder sevgili dinleyiciler. Amentü'yü anlatır. Vav. Allah'a imanı anlatır. Vav. Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil ahiri. Hatta evlerde, hepsinin arasında vav var. Evlerde vavlı amentüler asılıydı kapının üzerinde. Bu vavı yazıp veriyor. Kayıkçı alıyor. Sahile çıkıyor. Ta sahaflara gidecek hali yok. Orada camide oturanlara gösteriyor. Camide oturanlar bunu görünce, ooo bunu bana sat, bunu bana sat diyorlar. Adamın eline o zamanın parası 10 altın geçiyor. Neyse, adam şaşırıyor tabii bu işe. Gel zaman git zaman Hafız Osman Efendi tekrar onun kayığına biniyor. Adam tanıyor. Efendim diyor, siz bana kayık ücreti yerine bir vav daha yazıp verin. Olmaz. O bir kere olur diyor Hafız Osman. O bir kere olur. Ama bakın o zamandan bu zamana bu hikaye anlatıla gelmiş. Yazanlar aynı zamanda duvarlara ibretli ayet-i kerimelerin, hadis-i şeriflerin veya veciz sözlerin tablo haline getirip yazarlardı. Eskiler her evde sevgili dinleyiciler bunlardan asılıydı. Şimdiki gibi abuk subuk göl kenarındaki Alman evi resimlerinin veya milletin çoluk çocuğunun resimlerinin asılmadığı devirlerde eski zevkli insanlar duvarları mutlaka hat eserleri asarlardı. Bir insanın evinde ne kadar çok ve zevkli hat eseri varsa o adamın ne kadar ilme ve zevke düşkün olduğu anlaşılırdı. Fakat şimdi bunlar unutuldu. Hatta bir hikaye anlatırlar. Eskiden birisi gelmiş yurt dışından, bir Osmanlı gencin arkadaşı. Neyse gezmişler. Demiş ki arkadaşına, benim bir şey dikkatimi çekti. Hangi eve gitsek duvarlarda böyle bir şeyler asılı, süslü etrafı. Bir böyle diploma gibi, poliçe gibi şeyler asılı. Bunlar nedir? Çocuk şimdi uzun uzun bunu anlatmak yerine demiş ki, birader demiş, onlar demiş, Osmanlı Sigorta Kumpanyası'nın poliçeleridir. Bizim evlerimizi bunlar korur demiş. Malum onların her birisi yangın için, deprem için, hastalıklar için faydalı olduğuna inanılan levhalardır. Mesela Hilye-i Saadet vardır. Hazreti Peygamber'in tasvirinin anlatıldığı Hilye-i Saadet evleri yangınlardan korur. Öyle inanılır. Adam demiş ki ecnebi, Allah Allah, ne kadar demiş, cirosu büyük bir sigorta şirketi ki, hangi eve gitsem aynı poliçelerden orada da var. Demek ki çok efendim mudisi var ki her evde bu poliçeler asılı demiş. Evet sevgili dinleyiciler, musafları el emeğiyle, göz nuruyla günlerce uğraşarak meydana getiren hattatlar sonuna küçücük, gözden ırak, dilden nihan bir yere imzalarını atarak isimlerini taklit ederler. Bunlardan bazıları tevazu ve mahviyet örtüsüne bürünürler, eserlerine isimlerini bile yazmazlar. Evet, hepsini rahmetle ve minnetle anıyoruz. Ve şu sözle efendim mevzuyu kapatalım. Kur'an-ı Kerim Hicaz'da nazil oldu. Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı demişler. Kahve İstanbul'da 923 Hicri senesinde, ki miladi 1517'ye tekabül ediyor, Yavuz Sultan Selim devridir, o zamanlarda duyulmuştur. Ancak o tarihten 100 sene sonra kullanılmıştır. Avrupa'da İstanbul'da içilmeye başlandığından birçok seneler sonra Osmanlı tüccarları tarafından önce İtalya'ya, oradan da Fransa'ya, İtalya'ya sokulmuş, oradan da Fransa'ya gitmiş. kahve Avrupa'da, bilhassa Fransa'da en itibarlı içki sayılmıştı. Hele papaz takımınca şaraptan sonra en latif içilecek şey kahve olarak telakki edilmiştir. Kahve ilk defa papazlara Kral 15. Louis'nin sevgililerinden Madame Pompadour tarafından verilen bir ziyafetin sonunda içirildi. Ziyafetlere ve meşhur yiyeceklere dair tarihi fıkralar yazan bir kitapta bu bahis geçiyor. Papazlar pek latif bir tadı ve kokusu olan bu siyah ve sıcak suyu o kadar şaşarak ve pek hoşlandıklarını belli eden öyle bir sırıtışla içtiler ki Madame Pompadour onların bu haline bakmaktan elinde fincan olduğunu unutarak kahvesini dökmüştü. Papazlar kahvelerini bitirdikten sonra madamdan bir daha rica ettiler ve bu papazlar kendilerine ikram edilen bundan sonraki 3 kahveyi de fincan kahve de içtiler. O tarihte bir adama 3 fincan kahve içirmek çok ağır gelirdi diyor kitap. 1703 senesinde Bavyera'da basılmış bir kitapta İslam dinine ve bilhassa Osmanlılara dair pek çok garip bilgiler var. Çoğu da masal sayılabilecek bir sürü hayal ürünü şeyler var. Orada diyor ki Türkler ufak kaselerle sabah akşam birbirlerini ziyarete gittikleri zaman siyah ve sıcak bir nevi çorba içerler. Bu çorbayı Arabistan'dan gelen bir cins tohumun ateşte yakıldıktan sonra hasıl olan tozundan yaparlar. Taneleri bezelyeye benzer yeşil bir şey. Yemekten sonra içilirse hazmı kolaylaştırır, uykuyu def eder. Türkler bunu akşam sabah ve her yemekten sonra içiyorlar. İçtikleri zaman pek ziyade keyifleniyorlar. Bir uzak yere gitseler, oraya vardıkları zaman bu çorbadan bir kase içince yorgunluklarını unutuyorlar. Ben tatmak için bir yudum aldım, gayet acı buldum. Fakat yaktıkları zaman hiçbir şeye benzetemediğim kadar latif bir koku çıkarıyor. Bu tohumun adına Arapça kahve diyor. Evet, 1703 yılında Bavyera'da yazılmış bir eser böyle diyor. Yine bundan 300 sene kadar önce Avrupa'nın birçok memleketlerinde kahve hakkındaki bilgiler bu cins rivayetler gibiydi. O tarihte ise İstanbul'a kahve getiren gemilerin dipleri delinerek batırıldı ve kahve tiryakilerinin kovalanma tehlikeleri artık ortadan kalkmıştı. Vaktiyle tütün gibi kahve de yasaklanmıştı. Ancak daha sonra kahvenin yakılarak değil kavrularak yenilen içilen bir şey olduğu anlaşılınca bu yasak kaldırılmıştı. Çünkü yanmış bir şeyin yenmesi vücuda zararlıdır ve yasaktır. Ondan sonra artık kahve yayıldı, kahvehaneler açıldı. Tabii kahve sıcak iklimli memleketlerden birçoğunda yetiştiriliyor ama yine cihanda en âlâ kahve Yemen kahvesi. Fransa'nın müstemlekelerinde Martinik var Amerika'da. Orada yetiştirilen Martinik kahvesi de meşhur. Tüccarlar tarafından ona Martinik kahvesi deniyor ama bu Yemen kahvesinin yanında ikinci derecededir. Evet, bununla beraber sevgili dinleyiciler, aslında kahve pişirmeyi ve kahve içmeyi Osmanlılar ve Osmanlı kavimleri içinde de Araplar kadar iyi bilen yoktur. Franklerin pişirdikleri kahve içilmez. Bir kere o latif mahsulü kömür gibi yakarlar. İkincisi, içilmesine mahsus olan fincanları adeta bir çorba kasesine benzer. İnsan lezzetle değil, usanarak belki nefretle içmeye mecbur olur. Üçüncüsü de pişirmenin yolunu bilmezler. Halbuki Araplar ve Hicaz tarafındaki, Irak tarafındaki halk kahveyi biraz kavurduktan sonra ayrıca çekip bir güğümde kaynatırlar. Sonra ağzına lif koyarlar, başka bir güğüme süzüp hafif bir ateşe bırakırlar. Çok zaman kahve içilecek olsa oradan verirler. Bu yolda pişen kahvede her ne kadar köpük bulunmasa da kahvenin tabii hastaları tamamen suya yayılarak öğütülen maddeler bir posadan ibaret kalır. O da döküldüğü için hem telve mahzuru ortadan kalkar hem de içildiği zaman dimağı ve koku alma merkezlerini tadıyla kokusuyla keyiflendirir. Faydası ise devamlı içildiği zaman hissolunur. Ancak bizim memleketimizde kahve bu şekilde pişirilmez. Kahve kavrulduktan sonra değirmende öğütülür, un gibi yapılır ve ondan sonra normal suyla hafif ateşte pişirilir. Bu kahvenin köpüğü olur, ancak telvesi de olur. Bu bir damak zevkidir. Arapların içtiği kahve, mırra, ki acı demektir Arapça, başkadır. Türklerin içtiği kahve başkadır. Hepsinin menşei aynıdır ama pişirme tarzından dolayı lezzet farklılaşmıştır. Daha önceki programlarda anlatmıştık. Araplar kahveyi böyle en az 2, en çok 7 kere süzerek kalanını içerler. Ve çok az içerler. Küçük fincanlara, kupsuz fincanlara bir parça koyarlar. İçinde kakule de attıkları için hoş kokar. Siz şaşarsınız ilk defa içiyorsanız eğer, niye bu kadar az koydular acaba diye. Fakat onu içtiğiniz zaman anlarsınız. Çok acıdır. İlk içene çok acı gelir. Fakat daha sonra uzun zaman o acı kahvenin lezzeti damağınızdan hissedersiniz. Ve ondan sonra alışınız devam eder. Tabii kahve ikramının da bir merasimleri vardır. Araplar kahveyi verirler, az bir şekilde koyarlar. Kabul etmemek çok ayıptır. Araba hakarettir. Araplara hakarettir. Onun için muhakkak ikram edilen kahveyi içmek lazımdır. Ayrıca eğer kahveyi içtikten sonra kahve fincanını önünüze, yere veya sehpaya koyarsanız bir daha istiyorum demektir. Onun için elinize tutacaksınız. Fincan toplayanlar onu topladıkları zaman artık size bir daha kahve vermezler. Bizdeki kahve ikramı tamamen farklı bir şekilde gelişmiş. Kahve alayları var malum. Kahvenin ikramı bile bir merasim. Bilhassa saraylarda, konaklarda böyle. İçilmesi ayrı bir merasim. Ve ecdat kahveyi çok sevmiş. Hele çayın ve diğer içecekleri bu kadar yaygın olmadığı zamanlarda kahveyi çok sevmiş ve çok içmiş. Tabii bunda kahvenin lezzeti kadar çok farklı, zevkli şeylere vesile olmasının da rolü büyük elbette. Efendim, kahvenin hastaları etrafında halk arasında bazı inanışlar dolaşır. Hatta kahve bazılarına göre efendim uykuyu, iştihayı, şehveti artırıcı, uyarıcıdır. Hatta demişler ki an ruyi siyah ki namı u kahve dafi'un nevmi ve qati'u şehve. Yani kahve öyle bir şeydir ki yüzü siyah kahvenin uykuyu def eder, şehveti keser. Kahve midesi kolay hazmetmeyen kimselere son derece yararlıdır. Erkeklere kadınlardan, ihtiyarlara gençlerden daha faydalıdır. Kahve idrarın su kısmını çoğaltıp katı kısmını azalttığı için idrarın aslını yapan azotlu maddelerin insan vücudunda çokça kalmasına sebep olur. Bundan dolayı kahve bir besleyici, bir mugaddidir. Nitekim sütlü kahvenin içinde sığır eti suyundan 6 kere daha ziyade katı madde ve 3 defa daha ziyade azot vardır. Onun için insan için pek besleyicidir. Kavrulup bulgur gibi iri çekilmiş kahve kapalı bir kap içinde ıslatılırsa latif ve besleyici ve uyarıcı ve kuvvetlendirici bir tesir yapar. Fikir adamları, kalem erbabı, devamlı kafalarıyla çalışan kimselere kahve kadar dimağı çalıştıran ve yatıştıran hiçbir şey yoktur. Saatlerce yorulmuş olan zihnin rahatını ve açılmasını kahve temin eder. Meşhur filozof Voltaire 24 saatte 30 fincan kahve içermiş. Üstelik onların fincanları bizim fincanlarımızın 5-6 dolusu kahve aldığını da ayrıca düşünmek lazım. Hatta yabancı seyyahlar diyor ki eskiden Türkler hastalandıkları zaman hemen bir kahve demler, kahve içerler. İyileşirlerse ne âlâ, iyileşmezlerse vasiyetnamelerini yazar ve beklerler. Thank you.
etmem şikayet. Ağlarım ben halime, titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime. Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime.
Bu haftada Çınaraltı programı bu kadar. Haftaya yeni bir programda ve yepyeni mevzularla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.